Tanrı Sözü'nden yorumunu yapmakta olduğumuz Yaratılış kitabının 48. bölümüne geldik. Bu bölümde Yakup'un hasta olduğunu ve Yusuf'un iki oğlunu nasıl kutsadığını okuyacağız. İbraniler 11. bölüm 21. ayette şöyle diyor: Yakup ölürken imanla Yusuf'un oğullarından her birini kutlu kıldı ve asasının başına yaslanarak Tanrı'ya tapındı. Bu bölümde bir kez daha Yakup'un imanının nasıl geliştiğini ve bu imanı kanıtlayan bazı kanıtları göreceğiz. Yakup'un hayatının ilk yıllarına baktığımız zaman bu bölümde onun ruhsal açıdan ne kadar ilerlemiş olduğunu görmemek olanaksız. Belki de acaba neden yaşamının sadece son yıllarında böyle olumlu bir gelişme oldu diye düşünebiliriz. Bunu ancak Rabbin kendisi biliyor değerli dinleyicilerimiz. Yakup'un hayatı bize büyük dersler öğretir. İlkin şunu görüyoruz ki ruhsal yaşam bir yolculuktur ve adım adım gelişir. Birden ortaya çıkan duygusal bir şey değildir. Kutsal kitap bunu yavaş yavaş yer alan ruhsal bir yolculuk olarak betimler. Yakup genç yaştayken onun yaşamı eski Adem'in denetimi altındaydı. Hemen hemen tüm yaşamı o eski benlik tarafından yönlendiriliyordu. Ancak o genç Yakup yaşlandığı zaman yeni yaratılış onun yaşamında etkinliğini göstermeye başladı. Bazen etkileyici bir vaazın sonunda ya da muhteşem bir tapınmadan sonra birisi hemen duygulanıp hayatını o anda Rab'be adamak ister. Ama bakarsınız ki aradan birkaç gün ya da hafta geçtikten sonra kişi eski yaşam tarzına dönmüş. Yeni bir etkin vaazcı gelir, duygularını alt üst eden bir vaaz duyar. Hurra, yine vaazcının yanına. Gerçekten etkilendim, hayatımı tümüyle Rabbin yolunda kullanmak istiyorum diye bir adama daha. Ama yine bakarsınız ki aradan bir iki hafta geçmeden yine aynı tas aynı hamam. Böyle bir durumda ruhsal gelişme oldu diyemeyiz. Kutsal kitap bize Rab ve kurtarıcı İsa Mesih'in kayrasında ve bilgisinde gelişin diyor. Yakup'un yaşamında değerli dostum, kutsal ruhun ürününü görebilmemiz için biraz beklemek zorunda kaldık. Rab gerçekten onun için sabretti. Bu da bizim için bir cesaret kaynağı olmalı. Çünkü Yakup'un hayatında sabır gösteren Tanrı bizim için de sabırlı olacaktır. Ancak bunu ruhsal alanda miskinleşme için bir sinyal olarak görmeyelim. Kendi hayatımızda Rabbin bizim gelişmemizi beklerken gösterdiği sabır için şükredelim. Bize kalsaydı belki de Yakup gibi birisini hemen çöpe atmak isterdik. Rab bize karşı bu şekilde sabırsızca davranmış olsaydı halimiz fena olurdu. Rab Yakup'a karşı sabırla davrandığı gibi eminim ki bize karşı da sabırla davranıyor ve davranacaktır. Bir süre sonra diyor bir üç ayetlerde baban hasta diye Yusuf'a haber geldi. Yusuf iki oğlu Manaşe ile Efraim'i yanına alıp yola çıktı. Yakup'a oğlun Yusuf geliyor diye haber verdiler. İsrail kendini toparlayıp yatağında oturdu. Yusuf'a her şeye gücü yeten Tanrı Kenan ülkesinde Luz'da bana görünerek beni kutsadı dedi. Yakup hasta olmasına rağmen herhalde çok mutluydu. Bir zamanlar ölü olduğu kanısına vardığı oğlu Yusuf iki oğluyla birlikte babasını görmeye geliyor. Yakup'un içinde iftihardan doğan bir mutluluk vardı herhalde. İşte en çok sevdiği oğlu. Onu bir daha göreceğini sanmıyordu. Şimdi ise tam bir aile ortamı içerisinde bir araya geldiler. Yusuf şimdi Mısır'daki en yüksek konuma sahip bir kişiydi. Rab onu özel olarak gösterdiği sadakattan ve bağlılıktan dolayı bu konuma yükseltmişti. Yakup şimdi çok yaşlı bir adamdı. Mısır'a geleli 17 yıl oldu. İlk kez Mısır'a gelme olayı ortaya atılınca Yakup kısa bir süre için gideceğini sanmıştı ama Rab daha sonra ona bir görümde görünerek Mısır'da öleceğini söylemişti. Yıllar ne çabuk geçti değil mi? Şimdi yatağının ucuna ilişmiş eski günleri hatırlıyor. Ne ilginç değerli dostum. Yakup eski günlerin kötü hatıralarını değil, iyilerini anımsıyor. Tanrı'nın kendisine Luz'da kutsadığını hatırlıyor. Yakup artık eski Yakup değildir. Ruhsal alanda büyük adımlar atmıştır. İman yolunda ilerlemiştir. Şimdi Rab'be daha çok güveniyor ve onun elini hayatında görüyor. Yakup artık kendi yaptıkları konusunda övünmüyor. Gençliğinde akıllıydı ama aklını iyi yolda kullanmadı. İstediğini elde etmek için birçok düzenbazlıklara başvurdu ve sonunda hiçbir şeyi elde edemedi. Ancak Peniel denilen yerde Rab ile güreştikten sonra Rab'be teslim olduğu zaman zafer kazandı. O olaydan sonra bile ruhsal hayatı çok yavaş gelişti. Ama yine de gelişti. Şimdi geri geçmiş günlere bakarken hemen Rabbin ona Beytel denilen yerde görünüp onu kutsadığını anımsar. Aslında Rab ona Beytel'de iki kez görünmüştü. Bir kez Kenan ülkesinden Esav'dan kaçarken, bir de Haran'dan dayısı Lavan'dan kaçarken. Yakup artık hiçbir yere kaçmıyor. Gideceği tek bir yer kalmıştı. Rabbin huzuru. Dostum, bizim de eninde sonunda gideceğimiz bir yer vardır. Acaba bu konuda hiç düşündünüz mü? Bu yaşamda yaptığımız bunca işlerin sonunda Rab'be hesap vereceğimizi hiç düşündünüz mü? Yakup Rabbine kavuşmaya hazırdı. Sen de hazır mısın? Yakup, Rabbin ona Beytel'de göründüğünü söyledikten sonra sözüne şöyle devam etti. Bana seni verimli kılacak, çoğaltacağım dedi. Soyundan birçok ulus doğuracağım. Senden sonra bu ülkeyi mülk olarak sonsuza dek senin soyuna vereceğim. Yaratılış 48 ayet 4. Şimdi burada Rabbin Yakup'a vermiş olduğu vaade dikkat edelim. Bu vaat aslında tüm eski antlaşma boyunca çeşitli yerlerde tekrarlanmaktadır. Vaat iman atalarına tekrarlanmıştı. Önce İbrahim peygambere verildi, sonra İshak'a ve daha sonra da Yakup'a. Verilen vaatte önemli üç nokta vurgulanmaktadır. Birincisi, İsrail ulusunu ilgilendirir. İkincisi, vaat edilen toprakları ve üçüncüsü de Rabbin kutsamasını. Ancak şu anda Yakup'u ilgilendiren iki nokta vardır. Birincisi, onu verimli kılacağı ve çoğaltacağıydı. İkincisi ise bu toprakları ona ve soyuna vereceğiydi. Bunlar hem Yakup'u hem de biz imanlıları ilgilendirir. Ancak vaadin bizi ilgilendiren bir başka yönü vardır. Rab atalara İbrahim'in soyundan dünyanın tüm ulusları kutsanacaktır demişti. Dostum işte kardeşim şu anda bizim bu kutsal kitaptan çalışabilmemizi sağlayan işte 2000 yıl önce verdiği bu vaadin 3 kesiminden ikisinin yerine geldiğidir. Bundan ötürü biz kutsal kitaba, Tanrı sözüne sahibiz. Rab İsa'da kurtuluş bulduk ve sonsuz yaşam güvencesi içerisinde yaşayabiliyoruz. Vaat edilen toprak onlara daha verilmemiştir. Şimdi toprağın bir kesimine sahipseler de Tanrı'nın onlara toprağı vereceği zaman barış içerisinde yaşayıp herkes kendi incir ağacının altında oturacak. Bu barış egemenliği gibi görünüyor değil mi? Rab İsa'nın süreceği barış egemenliği işte budur. Şimdi Yakup'un konuşmasına dönelim. Yusuf'a şöyle dedi 5 ve 6. ayetlerde. Ben Mısır'a gelmeden önce burada doğan iki oğlun benim sayılır. Efraim'le Manasse benim için Ruben'le Şimon gibidir. Onlardan sonra doğacak çocuklar senin olsun. Efraim'le Manasse'den onlara miras geçecek. Yusuf'un bu iki oğlu birer oymak oluşturacaklardır. Yakup'un 12 oğlu oldu ve her oğlundan bir oymak çıktı. Ama Yusuf'un kendisinden oymak çıkmadı. Sadece iki oğlundan birer oymak oldu. Buna göre hesaplarsak İsrail'in oymakları 12 değil de aslında 13'tür. Öyleyse neden bu çelişki olsun? Daha sonra çalışacağımız öbür kesimlerde göreceğiz ki Levi'nin soyu rahipler soyu olacak ve bir oymak oluşturmayacaktır. Vaat edilen ülkeyi oymaklar arasında paylaşmaya gelince Levi soyuna toprak verilmeyecek. Rab onların payı olacaktır. Levililer öbür oymaklar arasına dağılıp rahiplik yani kahinlik görevlerini sürdüreceklerdi. İşte bu nedenle onları İsrail'in bir oymağı olarak saymıyor kutsal söz. Yakup, Efraim ile Manasse'ye bu kutsamasını verirken 17 yaşını aşmış olmalıydılar. Çünkü Yusuf'un oğulları daha babası Yakup Mısır'a gelmeden önce doğmuşlardı. Bu iki çocuktan daha sonra birer oymak oluştu. Çocukları kutsamaya hazırlanırken Yakup'un düşünceleri eski günlere, sevgili eşi Rahel'e gider ve sözüne şöyle devam eder 7. ayette. Ben Padan'dan dönerken Rahel Kenan ülkesinde Efrat'a varmadan yolda yanımda öldü. Çok üzüldüm. Onu orada Efrat'a yani Betlehem'e giden yolun kenarına gömdüm. Efrat'a denilen yer şimdi Betlehem diye bilinir. Betlehem en çok Rab İsa'nın doğum yeri olarak bilinir ama Yakup için Betlehem bambaşka anıları uyandırdı. Canı gibi sevdiği eşi Rahel'i Betlehem yolunda kaybetmiş ve onu orada toprağa vermişti. İnsan yaşlandıkça anıları çok kez gerilere gider. Yakup'a da böyle oluyordu. Anıları eski günlerden sevgili Rahel'i onun önüne çıkarmıştı. İsrail Yusuf'un oğullarını görünce bunlar kim diye sordu. Yusuf onlar benim oğullarım diye yanıtladı. Tanrı onları bana Mısır'da verdi. İsrail lütfen onları yanıma getir kutsayayım dedi. Yaratılış 48, 8 ve 9. ayetler. Yakup görmekte zorlandığı için Yusuf'un oğullarını sordu. Ondan önce babası İshak'ın da oğulları Esav ile Yakup arasında ayrım yapamaz durumda gözleri zayıflamıştı. Tam neden böyle olduğunu bilmiyoruz. Belki Orta Doğu'nun bir özelliğidir bu. Birçok göz hastalıkları yerin tozuyla gözden göze bulaşır. Aynı zamanda güneşin parlak ışınları da bu alanda olumsuz etki yaratabilir. Günümüzde bile Orta Doğu'da çok kişilerin göz hastalıklarından şikayetçi olduklarını görebiliriz. Güneşi az olan ülkelere nispeten Orta Doğu'da insanlar yaşlandıkça görmekte daha çok zorlanıyorlar. Yakup da babası İshak gibi hayatının son yıllarında gözlerinin zayıflığından etkileniyordu. İsrail'in gözleri yaşlılıktan zayıflamıştı, göremiyordu diyor Yaratılış 48:10'da. Yusuf oğullarını onun yanına götürdü. Babası onları öpüp kucakladı. Dediğim gibi bunlar küçük çocuklar değillerdi. En azından 17 yaşındaydılar. Bu yaşta dedeleri tarafından öpülmek onlar için utanılacak bir ortam yaratmadı sanırım. Orta Doğu'da bizim insanlarımız bu gibi sevgi gösterilerine alışkındır. İsrail Yusuf'a senin yüzünü göreceğimi hiç sanmıyordum dedi. Ama işte Tanrı bana soyunu bile gösterdi. Yusuf oğullarını babasının kucağından alıp onun önünde yere kapandı. Yaratılış 48:11-12 ayetler. Burada yine yanlış anlaşılabilir. Yusuf oğullarını babasının kucağından alırken onlar küçük bebecikler değillerdi. Belki de Yakup torunlarına sıkıca sarılmış onları bırakmak istemiyordu. Belki de bu nedenle onları babasının kucağından usulca aldı. Sonra Efraim'i sağına alarak İsrail'in sol eline doğru, Manasse'yi soluna alarak İsrail'in sağ eline doğru yaklaştırdı. 13. ayet. Yakup ölüm döşeğindeydi. Yusuf oğulları için onun kutsamasını isteyecekti. Buna hazırlanıyordu. Yine Yusuf bilinçli olarak Manasse'yi İsrail'in sağ eline doğru yaklaştırdı ki babası onu soyun sürdürücüsü olarak kutsasın. Ama durum Yusuf'un beklediği gibi olmadı. İsrail ellerini çapraz olarak uzattı. Sağ elini küçük olan Efraim'in sol elini Manasse'nin başına koydu. Oysa ilkin Manasse doğmuştu. Ayet 14. Burada yine küçüğün büyük yerine kutsandığına tanık oluyoruz. Neden böyle oldu? İsrailoğulları vaat edilen ülkeyi almak için yola çıktıklarında ve çölde askeri girişimde bulunacakları zaman göreceğiz ki Manasse Efraim oymağının bayrağı altında savaşacaktır. Bunu Sayılar kitabını çalışmaya geldiğimizde göreceğiz. Sonra göreceğiz ki İsrail halkını vaat edilen ülkeye götüren Yeşu yine Efraim oymağından gelecektir. bu aynı oymaktan daha birçok ünlü kişiler çıkacaktır. Eski antlaşma kitaplarını bir bir çalışırken bu insanlardan söz edeceğiz. Kuşkusuz Efraim oymağı İsrail'in oymakları arasında ayrıcalıklı bir konum kazanacaktır. Şimdi Yakup'un çocukları kutsama olayında tam nelerin olduğunu fark ettiniz mi? Yakup'un gözleri o kadar iyi görmediği halde ruhsal gözleri çalışır durumdaydı. Yusuf'un ne şekilde iki oğlunu ona yaklaştırdığını fark etmiş, bu yüzden ellerini çaprazlama koyarak kutsama duasını yapmıştı. Yusuf ilk doğan oğlunu yani Manaşe'yi öne sürüp ilk oğul olarak kutsanmasını istemişti. Yakup ilk oğlu kutsama işini sağ eliyle yapacaktı. Çocukların yer değiştirmesini buyurmaktansa basitçe ellerini çaprazlama koyup dua etti. Peki ama bunu neden yaptı? Emin olabiliriz ki çocukların her ikisini de aynı derin sevgiyle seviyordu. Her ikisi de en çok sevdiği oğlu Yusuf'un oğullarıydı. Ama yine de bilinçli olarak Yakup ilk oğlu kutsayışını küçük oğula verdi. Şimdi bu konuda varsayımlara girebiliriz. Kendisi küçük olduğu halde ilk oğlu kutsamasını aldı diye böyle yaptı diyebiliriz. Aslında bu prensip tüm kutsal yazılar boyunca önümüze çıkmaktadır. Örneğin Davut, peygamber seçilirken yine bu prensip ortaya çıktı. Davut, Yesse'nin en küçük oğluydu. Rab onu neden seçti? Yine ruhsal kavramlara dönmeliyiz. Fiziksel dünyada uygulanan ilkeler her zaman ruhsal alanda uygulanmaz. Hatta ruhsal prensipler, kurallar dünyasal prensiplere çok kez ters düşer desek daha uygun olur. Doğal oğulluk haklarını ruhsal oğulluk haklarına eş tutamayız. Yeniden doğuş olayında ruhsal doğuştan söz edilir. Bu ancak gökten gelen doğuştur ve otomatik olarak babadan oğula aktarılmıyor. Yeni doğuş ancak kutsal ruhun verebileceği bir şeydir. Normal doğuşta insanlar soylu bir aileye ait olduklarını söyleyerek gurur duyabilirler. Ama yeni doğuş mucizesinde insanın hiçbir katkısı yoktur. Dünyada milyonlarca insan yeni doğuş mucizesi sayesinde günahlarının bağışlanıp sonsuz yaşama kavuştuklarını söyleyebilirler. Bu gibi kişiler günahlarına bağış bulup cennete gideceklerini söylerken böbürlenmiyorlar. Sadece yaşamlarında yer alan üstün bir mucizeye tanıklık ediyorlar. Yeniden doğan birisi bu olayı kendi gücüyle başardığını asla söyleyemez. O sadece Rab İsa'ya iman eder. O gururlanmaz ama bulduğu sonsuz yaşam için Rab'be şükreder. Bir kişinin yeniden doğuşa sahip olduğunu söylemesi bir gurur meselesi olamaz. Değerli dostum, kutsal kitapta yazılan olaylar, durumlar, öyküler bizlere ders olsun ve bizleri eğitsin diye yazıldı. Biz de bu olaydan ders almalıyız. Rabbin kilisesini doğal kurallar üzerine kuramayız. Rabbin kilisesi doğaüstü biçimde yeniden doğuşa sahip insanlardan oluşuyorsa, bu insanların doğaüstü ve göksel örneklere bakarak hareket etmeleri gerekir. Bazen kilise topluluğunda hizmet verebilecek kişiler ararken onların doğal yeteneklerine bakarız. Falan kişinin güzel konuşma yeteneği var. Onu vaazcı yapalım diye önderler seçilirse, kiliseye yani inanlılar topluluğuna hiçbir yararı olmayacak, tersine büyük zararı bile olacaktır. Tabii ki Rab bizim doğal yeteneklerimizi kullanıyor ama önce ruhsal bir atama olmalı. Yani Rabbin topluluğunda hizmet verecek olan kişi ruhun meshetmesiyle, kutsal ruhun atamasıyla, Tanrı'nın atamasıyla yola çıkmalı. Kişinin doğal yetenekleri Rab'be adanmalı ve Rabbin elinde kullanılabilir bir alet olarak ona sunulmalı. Kardeşim, doğal yeteneklerini Rab'be sun ki onu kutsayıp egemenliğinin gelişmesinde kullansın. Evet, yaşlı Yakup doğal gözleri doğru dürüst göremezken ruhsal gözlerini kullanarak Yusuf'un küçük oğlunu kutsadı. Sonra Yusuf'u kutsayarak şöyle dedi: "Atalarım İbrahim'in, İshak'ın hizmet ettiği, bugüne dek yaşamım boyunca bana çobanlık eden Tanrı." 15. ayet. Rab için ne güzel bir tanıklık. Bu adam geçmişine bakarak en kötü günleri kolayca hatırlayabilir ve bunlardan şikayetçi olabilirdi. Ne de olsa hayatının 20 yılını Lavan'a köle gibi hizmet etmekle geçirmişti. Oğulları onun adını uluslar arasında çamura batırmıştı. Yıllarca sevdiği oğlu Yusuf'un hasretiyle yanmıştı. Ama Yakup bunlar için Rabbin ona çobanlık ettiğini söylüyor. Davut peygamber 23. mezmurunda Rab çobanımdır, hiçbir eksiğim olmaz dedi. İnan kardeşim, Yakup burada ruhsallığın doruklarına erişmiştir. Kutsamasına şöyle devam etti. Beni bütün kötülüklerden kurtaran melek bu gençleri kutsasın. Benim adım, atalarım İbrahim'le, İshak'ın adı bu gençlerle yaşasın. Yeryüzünde alabildiğine çoğalsınlar. 16. ayet. Burada Yakup bir melekten söz eder ama aslında bu kurtarıcıdan başkası değildir. Yakup'un kutsamasına göre bu soy gerçekten alabildiğine çoğalacaktır. 17 ve 18. ayetlerde şöyle diyor. Yusuf babasının sağ elini Efraim'in başına koyduğunu görünce bundan hoşlanmadı. Babasının elini Efraim'in başından kaldırıp Manasse'nin başına koymak istedi. Ona baba öyle değil dedi. İlkin Manasse doğdu. Sağ elini onun başına koy. Köleliğe satılan Yusuf, Mısır'da her ne kadar yüksek konuma erişmişse de atalarının mirası onun için her şeyden daha değerliydi, önemliydi. Çünkü Mısır'ın zenginliği geçiciydi. İbrahim'in soyundan gelecek olan miras ise sonsuzdu. Yusuf, babası Yakup'un yaşlılıktan dolayı bir hata yapmakta olduğu kanısına varıp Efraim'in ilk oğul olarak kutsanmasını engellemeye kalkışıyor. Yanlış yapıyorsun baba, ilk doğan Manasse'dir. Sağ elini onun başı üzerine koy diyor. Ancak babası istemedi. Biliyorum oğlum, biliyorum dedi. Manasse de büyük bir halk olacak ama küçük kardeşi daha büyük bir halk olacak ve onun soyundan birçok ulus doğacak. 19. ayet. Yakup çok ilerlere bakıyor. Bu soydan bir kurtarıcının gelip bütün ulusları kutlayacağını duyuruyor. İlginç şekilde Yusuf, kardeşleri arasında en küçüğü olmasına rağmen ilk oğlu kutsamasını kendi iki oğlu sayesinde alıyor. Ama kendi oğulları arasında büyük oğlun seçilmesinde ısrar ediyordu. Yakup ne yaptığını biliyordu. Bunu açıkça Yusuf'a söyledi. Artık söyleyecek başka bir şey kalmamıştı. Yakup o gün onları kutsayarak şöyle dedi. İsrailliler, Tanrı seni Efraim ve Manasse gibi yapsın diyerek sizin adınızla kutsayacaklar. Böylece Yakup Efraim'i Manasse'nin önüne geçirdi. İsrail Yusuf'a ben ölmek üzereyim dedi. Tanrı sizinle olacak. Sizi atalarınızın toprağına geri götürecektir. 20-21. ayetler. Son nefesinde bile ileriye dönük bir peygamberlik sözüyle onları güçlendirdi Yakup. Yakup'un Tanrı'ya olan güvenine dikkat edin. Sonra Yusuf'a dönerek sana kardeşlerinden bir pay fazla veriyorum. Onu Amorlulardan kılıcımla, yayımla aldım dedi. Yuhanna 4. bölümde Samirya'nın Sihar denilen bir kasabasında Yakup'un oğlu Yusuf'a verdiği bir toprak parçasından ve kuyudan söz edilir. Bu toprak parçasının tarihçesi ilginçtir. Yakup bunu Amorlulardan para karşılığında satın almıştı ama daha sonra Amorlular bu toprağı kaba güçle geri aldılar. Yakup da yine kaba güç kullanarak kendisine ait olanı geri aldı. Günümüze dek değerli dostum bu toprak parçası sürtüşme konusu olarak süre gitmektedir. Yüz yıllarca sonra Yusuf'un vasiyetine göre onun kemikleri Mısır'dan taşınacak ve Sihar kasabasının yakınlarında bir yere gömülecektir.